Ayrım 11.
Tülin Hanım hayat dolu, tuttuğunu koparan biri. İnsana yakınmayı hiç öğrenmediğini düşündürüyordu. Erken dul kalmış, iki oğlunu yetiştirmiş. Oğullarımdan biri sizin öğrencilerinizden, Can demişti. Can'ı anımsıyor musunuz? Evet, bu utangaç yüzlü çocuğu çok iyi anımsıyor. Şimdi onun yüzünü o zamandan da açık, aydınlık görüyor. Hele kızlara yaklaşmakta özel bir çekingenliği vardı. Yine öyle, hep öyle kaldı demişti Tülin Hanım. Can şimdi ne yapıyor? Her şeye gülü vermeye o kadar hazır Tülin Hanım'ın yüzü donuklaşmıştı. Hiç, benimle oturuyor. Okulu bitirdi ama çalışmak istemiyor. Hep odasına kapanıyor, yalnız kitap okuyor, müzik dinliyor. Benimle bile çok az konuşuyor. Ah Can, öyle ya Can. Soyadını hemen çıkaramadım. Bu yıl bir şiir kitabı yayınlanmış. Hala okumamış olmam ne kötü. Şuradaki kitapçı yerinde dursaydı. Tülin Hanım sözü fazla uzattığı duygusuna kapılmış olmalıydı. Aslında ben size Cemal'den söz edecektim. İrkildi mi, şaşırdı mı, sıkıldı mı? Şimdi ne ilgisi var Cemal'in? Aa evet, eskiden sizin işiniz o bakardı değil mi? Kadıncağızın yüzü iğrentiyle buruşmuştu. Hayır, onun işi benim işim değil. Onun işi muhbirlikti, ajanlıktı, her çeşit bokluktu. Ah özür dilerim. Bu tür yakıştırmalar her zaman canını sıkar. Her zaman biri yanlış bir damga yiyebilir. Cemal'in sorunları vardı, kabul. Doyumsuzluklarını çok ilkel biçimde dışa vuruşları vardı. Ama ajanlık. Bu noktada kendini Tülin Hanım'ı dinlemeye hiç de istekli duymamıştı. Fakat o sanki kaç yıldır içine oturup kalmış bir uru çıkarıp atmak istiyordu. Kitaplarınızı resmin soyadınızla, yani kocanızın soyadıyla yazmadınız değil mi? Evet, onlar da kızlık adımı kullanıyorum. Bankaya yaklaşırken omzuna biri vurup geçiyor. Usulca sendeliyor. İyi ki öyle yapmışım. Hayatın sandalı kareye oturdu. Adım yine kızlık adım oldu. Tülin Hanım ise hala karşımda. Can da öyle söylemişti. Aysel Derili, benim hocam olan Aysel Uzel demişti. Doçent Aysel Uzel. Mart darbesinden sonra evrakta adınız o kadar çok kağıt üstünde geçti ki. Ama Cemal'in adı bir kez bile ortalarda görünmedi. Hiçbir kağıt üstünde geçmedi. Kanıt ve tanık peşindeydiniz, anımsıyor musunuz? Kimse size kanıt da, tanık da göstermedi. Cemal ise ortalıktan yok oldu. Galiba önce İzmir'e, sonra da yurt dışına göndermişler. Bilmiyorum. Bir öğrencinizle özel ilişki kurduğunuzu ortaya atan o. Bir delikanlı ile göz göze geliyor. Şimdi de o zamanki gibi yaralı bir gülümseyişle gülümsüyor. O kadar özel, o kadar da anlamlı bir ilişki. Sanki tarihin her anında biraz daha kire, anlamsızlığa batıp bulanarak karşıma çıkıp duracak. Kimse kendini en özeli koruyamayacak. Bunu neden şimdi söylüyorsunuz Tülin Hanım? Can'ın annesi izin isteyip bir sigara yakmıştı. Çünkü başta bilmiyordum, başta Can da bilmiyormuş. Can'ın ne ilgisi var? Aslında hiçbir şey bilmek istemiyordu. Beynine iğne gibi saplanan bir kuşku. Engin mi? Gerçekte o mu kirletti bu anlamlı ilişkiyi? Güzel ve kalıcı bir dostluğa evrilmiş birlikteliği bu kadar ortalık bir konu haline o mu getirdi? Kendisi içinde yüceltip dururken başka kim olabilir? Engin 3 yıl tutukluluktan sonra serbest bırakılmıştı. Ömer Hoca, mektuplarınızdan bana büyük güzellikler yansıyor. Sizin bu yakın ilginiz olmasa, insanlığın bir daha geri alınması olanaksız, büyük kayıplara uğrayabilirdi. Sevmeyi, aşkı yepyeni boyutlarda öğreniyorum. Tutuk evindeyken Ömer'e yazdığı mektuplardan birinde böyle diyordu. Fakat Tülin Hanım onu sevmeyi, aşkı yepyeni boyutlarda öğrenmediği, henüz öğrenmediği bir zaman parçasından konuşuyor. Açıklamaları onda, her şeyin dışında, salt Engin'e yönelmiş kuşkuyu çoğaltıyordu. Övünmek için arkadaşlarına benimle yattığını falan mı anlattın? 68'ler ve 9'lar fakültesinde onların gözünde o kadar pırıltılı, o kadar önemli bir yerinin oluşu bundan mıydı yoksa? Tülin Hanım'ın ziyaretinden sonra o günler ne zaman Engin'i görse, böyle bir soru yüreğinin derinliklerinden dudaklarının ucuna dek yükselir, sonra zorlu bir savaşımla geriletirdi bu soruyu. Bu kadar aşağılara nasıl inebilirim? Bunu düşünmek bile yeterince çirkin. Hem ya evet derse, işte asıl o zaman her şey hiç olur, hiçten beter olur. O kadar yaş yaşamasına, o kadar çeşitli kafa ve gönül eğitimine karşın kuşkuyu tanımakta küçük bir kızınki denli saf kalmış yüreği, ilk kez böyle bir tanışıklıkla birden eskiyi vermişti sanki. Cemal hakkında gerçekten bir şey bilmiyor musunuz? Tülin Hanım da sesi, soruları da peşini bırakmıyor. Ona ta üst geçidin oralarda rastladı. Hala daha yanından ayrılacağı benzemiyor. Bankaya bile neredeyse birlikte girecekler, üsteliyor. Bilmiyor musunuz sahi? Bilmez olur mu? Ancak o günü de o kadar tiksinti duyduğu o zaman parçasını unutmaya çalışıp durmuştu. Mart darbesi öncesiydi. Yollar işlerinden dönen başkentlilerle tıklım tıklım. Kızılay'da yana sapmış, Sakarya Caddesi'nden bakkallardan alışveriş yapmaya gidiyordu. Araba kornaları, balıkçıların, sebzecilerin haykırışları. Ama bir fısıltı kulağının dibinde yine de kendini işittirebiliyor. Sol yanı aşağı kaymış dudaklar arasından yapışkan bir sıvı gibi kayan fısıltı. Bir öğrencisiyle yatan, ötekiyle de yatar. Ben de öğrenciniz değil miyim? Benimle de yatın. Kusmak istemişti. Ama ne fısıltıyı işittiğini belli etti, ne de midesindeki bulantıyı. Cemal aynı şeyi bir kez de okulun koridorunda yinelemişti. Bankanın kapısında bir an duruyor. Soluk soluğa kalmış. Çabuk yoruluyorum. Can'ın annesinin sesi kulağına artık inişli çıkışlı çarpıyor. Sözler dağınık, savruk. Cemal öğrencilerinizden birinin, adı Engin'miş değil mi? Onun size tutkun olduğunu sezmiş. Zaman nasıl hızlı akıyor? 6 yıl mı? Belki 7 yıl önce. Hani öğrenciler boykotlar yapıyor, fakülteleri işgal ediyorlardı. Ne günler. 2 oğlum. Aralarında. Unutur muyum? Öğrencilerin hocalarına aşık olmaları çok normal bence. Kızlar oluyor. Oğlanlar niye olmasın? Ben de lisedeyken. Cemal size tutulan öğrenciniz de sizi artık adım adım izliyor. Olaylar da kafasına göre. Hep sizin gibi öğretmenlerin başının altından. Birinde öğrencinizle dolmuşa mı binmişsiniz? Kar, Çankaya'ya gitmişsiniz. Akşam karanlığı onunla el eleymişsiniz. Can'a söylemiş. Oğlum istememiş, dinlemek istememiş. Diyormuş ki Cemal, bak diyormuş. Bunlar, bu solcular, eşitlik istemiyorlar mı? Eşitlik, her şey herkesin. İyi öyleyse, işte, haydi bakalım. Birine veren ötekine de vermek zorunda. Can öyleyince utangaçtı ki, bunu hocasına asla söyleyemezdi. Engin'e bile. Yok, ama Engin'e söylemiş olmalı. O günler değil miydi? Aynı sınıftan 2 öğrenciden biri ötekini sağcı diye öldüresiye dövdü. Engin'e çok öfkelenmişti o zaman. Başkaları senin gibi düşünmüyor diye. Nasıl olur da kaba güce başvurursun? O ise yere bakıyor. Gorki bıyıklarını kemiriyor. Yanıt yok. Tülin Hanım da sussa artık. Fakat ne olursa olsun anlatmaya gelmiş odasına. Susmuyordu. Kıstıracağım onları diyormuş Can'a. Neden hep Can'a? Çünkü ancak Can gibiler insanlığın bu kadar aşağıda olduğunu inanmak istemezler. Pislik üstlerinin üstlerine gelirse gözlerini sımsıkı yumarlar. İnsanoğlunun kıskançlık, doyumsuzluk gibi ayıplarından utanç duyarlar. Zaman bana şunu çok iyi öğretti Aysel Hanım. Muhbirler de, ajanlar da ancak Cemal gibi ruh hastalarından çıkar. Ancak onlar bu kadar kolay kullanılırlar. Tülin Hanım yine de çok iyi niyetliydi. Çıkarcıları da ruh hastaları arasına kattı. Ama bu bilgi benim için hiç de yeni değil. Toplumlarda ve insanlarda boş alanların kullanımı incelemesinde ajanlık, muhbirlik, provokatörlük olgularını oldukça geniş yer ayırmıştı. Bir yanda Tülin Hanım'ın sağduyusuna kulak vermemek de olanaksız. Güç bir hayatım oldu. Her şeyle, en çok da erkeklerle fazlaca boğuşmak zorunda kaldım. Unutmayın. Bu toplumda 2 oğlan çocuk büyütmeye zorunlu, dayanaksız dul bir kadınım Aysel Hanım. Kim yataklarımıza niye girmeye kalkar çok iyi biliyorum. Ben kimi kendi isteğimle yanıma alırım, buna da kimsenin burnunu sokturmam. Çok şükür onu da öğrendim. Korkum yok. Seçtiğim adamların hepsiyle de mutlu olabilirdim. Hayata daha kolay dayanabilirdim. Fakat seçmediklerim, istenmemeyi nefislerine bir türlü yediremeyen o saldırgan güruh yok mu? Sanki Tülin Hanım için artık kendisini yormuş bütün erkeklerden öç alma günü gelmiş. Gülen gözlerinde öfke, nefret kıvılcımları yanıp sönmeye başlamıştı. Bir üniversite çatısı altında bir profesörün karşısında olduğunu bile unutup, "Puştlar!" demişti ıslık gibi bir sesle. Sanki eski dekan da neydi? O da puştun tekiydi. Bana her fırsat iğrenç teklifler, mecbur sona getirmeye çalışmalar. Demek o kadar neşenin, o canlılığın altında bu yıpranmış sinir. Tülin Hanım hem titriyor hem ağlıyordu. Eğer o zamanlar sizinle uğraşanın Cemal olduğunu bilseydim. Bilse ne yapabilirdi ki? Evrak memurluğuna muhtaç dul Tülin Hanım. İşte onlardan bir ikisi de banka gişelerinde oturuyor. İşte onca boyanın altında hayattan bunalmış yüzler, oksijen yanığı saçlar, durmadan soğan soymuş, bulaşık yıkamış eller. Hıçkırıklara boğulan Tülin Hanım'ın bıraktığı yerden şimdi onlar mı sürdürüyor? Ne oluyor? Benim sosyal bilimlerdeki kürsümden uzaklaştırılmamın üstünden 2 ay geçmiş geçmemiş. Cemal bir gün Can'a sandviççide rastlamış. Takım giysi, kara gözlük, pek kendine güvenli, pek tepeden bakar görünüyormuş. Tülin Hanım'ın hıçkırıkları duruyor, bir sigara daha yakıyor. Cemal Can'a demiş ki, yeniden affedin beni, fakat aynen böyle demiş. Aysel orospusu beni kaytarıyor, ötekine gidiyor, öyle mi? Gününü gördü işte, ben göz yummam oğlum. Her şey eşit diyen solculara bak sen, yummam göz. Bankada gişelerin önünde üçer beşer kuyruk olmuş insanlar, ortalıkta bir uğultu. Bu havale için hangi gişeye başvuru? Oğlumun intihara kalkıştığını biliyor muydunuz, Can'ın? Bunun için mi? Cemal'in tutumu için. Bunun için. Sonra kim bilir daha neler için. Bilir miyim? Can anasına orospu denilip durmasından da yılmıştır herhalde. Oğullarımız da analarının namus bekçileridir, bilirsiniz. Hele ortada baba yoksa. Cemal, Cemal'in yaptıkları falan özel olarak ilgisini çekmiyordu. Ancak Tülin Hanım'ın kendisini profesör bir kadınla eşitleyen, nihayet eşitleyebildiği nokta. İkimiz de aynıyız işte. Kitaplardan edinilen bilgiler önce kafadan geçiyor. Hayattan öğrenilenler önce yürekten. 5 kişilik kuyruğun 6.'sı olarak sırada bekliyor gişedeki kadın. Hele şu taraftaki, onun Tülin Hanım'ı çok anıştıran bir yanı var. Önündeki kuyruk ne kadar uzarsa iç dinginliği de o kadar artacak duygusu yaratıyor. Tülin Hanım, odasından profesör bir kadınla eşitlenmenin iç rahatlığıyla çıkmıştı. Öyle ya, bakın bakalım, bakın işte, koskoca bir profesöre de orospu denilebildikten sonra. Sıfatı yıllardır tek başına yüklenmek zorunda kalmıştı. Şimdi kendisiyle profesör dereli arasında kim bilir daha kaç yüzlerce, kaç binlerce eşiti var. Gişedeki yanık saçlı kadından gözünü ayıramıyor. Bazen bir iş için sekreterliğe gittiğimde Tülin Hanım bana gülümser, göz kırpardı. Sanki eskisinden delişmen, eskisinden neşeli. Bu eşitlenişten en küçük rahatsızlık duymadım. Arada ona kantinde rastlarsam yanına otururum. Biliyor musunuz, canım yeniden çok güzel bir aşk yaşamak istiyor Tülin Hanım. Benim de Aysel Hanım. Fakat ben yaşayamam. Biri artık 30'unu geçmiş 2 erkek anası, bir de torun sahibiyim. Bitti o günler. Yolunu burada benden ayırması ne yazık. Yollarımızın burada birbirinden ayrılması ne yazık. Banka havale çekini gişedeki orta yaşlı kadını uzatıyor. Kadın çeki evirip çeviriyor, başını kaldırıyor. Karşısındaki önüne bir demet maydanoz koymuş gibi uzak uzak bakıyor. Ne olacak bu? Tahsil edecektim. Kadın çeki yanındaki gişeye, oradaki kadının önüne fırlatıyor. Böyle geçin. 2 adım ötedeki kuyruğun sonuna ekleniyor. Evet, tabii. O kadınla benim aramda en küçük bir ortaklık, bir hayat yakınlığı yok. Yüzü içinden geçeni ele veriyor. I-I-S-A. Ne demekse, nere oluyorsa. Zaten her gün karşımıza böyle abuk subuk şeyler gelir. Kimse de başvuracağı yeri doğru dürüst bilmez. I-I-S-A'mış. I-T-O, O-I-T, P-T-O-I-I, C-F-C-D. Bütün şifreleri ezberlemek zorunda mıyım? Yandaki gişede sıra nihayet kendisine geliyor. Bu kez de o gişedeki kadın evirip çeviriyor çeki. I-I-S-A da neymiş? Altında yazıyor efendim. International Institute of Social Anthropology. Uluslararası Sosyal Antropoloji Enstitüsü dergisinden geliyor da. Kadın inanmazca dudak büküyor. Orada bekleyin diye buyuruyor. Çeki alıp dipteki masalardan birine gidiyor. Orada bekliyor. Bekle denilen yerde. Birkaç ofis koltuğu dolu olduğu için 2 ayaklık yer kalmış bir duvarın dibinde. Sanki düşük faizle büyük miktar kredi istemeye geldim de. 5'er 10'ar sayfalık 3 bildirinin telif ücreti için bile kredimiz yok. Bilim hizmet plaketinin de kredi sağlayacağı yok. Neymiş bu? Değersiz bir maden parçasına ne gibi bir güven duymamızı bekliyorsun bayan? Demek eski dekan, Milli ve Özel Kültür Kurumu'nun başkan yardımcısı. Telefondaki sesi ne kadar yumuşak, ne kadar saygı ve güven duyan bir sesti. Onu bu akşam onur plaket töreninde görmek pekala hoş olabilir. Hoş mu? Hayır. Eski dekan, kim bilir kendini ne kadar güç taşıyor. Şimdi Cemalleri, Tülin Hanımları, Martları, Eylülleri, şurayı da imzalayınları. Bir sahtekarlık olayındaki biz, bir bilim yuvasına yakışmayan bu türden çirkin olayların üstüne gitmek mecburiyetindeyiz. Suçlanan Profesör Dereli'nin kendini nasıl savunacağını inanın ben de siz basın mensupları kadar merak ediyorum da demeçlerini unutup, yokmuş sayıp bir onurlandırma törenini başlatmak kolay mı? Gişelerin oradan adını çağırıyorlar. Şurayı imzalayın, burayı da. Çekin arkasını da imzalayın. Uluslararası Sosyal Antropoloji Enstitüsü'nün ödül töreninde konuşmasını yaparken bir an gözleri kararmıştı. Sanki salonda kendisini dinleyen yabancı bilim adamlarının yüzleri tek tek ülkesindeki kimi yüzlere dönüşmekti. Onlardan biri parmağını sallaya sallaya, devlete ve hükümete hakaret ettiniz, halkı isyana kışkırttınız. Bir başkası, benimle yatın. Bir diğeri, vatan haini. Bir başkası daha, üniversite araştırması üstüne kendi imzasını atmaktan çekinmeyen düzenbaz profesör. Bir diğeri, komünist, yatakçı. Sonra da gözaltı. Geride kalanlar sessiz durup sadece gülümsüyorlar. Kurucular arasında bulunduğu Sosyal Bilimler Derneği'nden de çıt çıkmıyor. Onların da özürleri var. Onların da başı dertte. Bir bilim kuruluşu, toplumun üstünde kalacağı yerde 1 Mayıs'lara katılıp toplumun arasına karışmış. Faaliyetten men. Ne yapılabilir ki? Dernek olmayınca dernek kişileri de yok oluyor. Ne tuhaf. Ses yükseltenler yine derneksiz kişiler olmuştu. Alev utanç içinde ağladı ağlayacak yüzünü geri eğmiş, yer yarılsa içine girse. Yazar dostu, o sıralar henüz yakın dost değillerdi. O eşsiz Don Kişot önüne fırlamış. Bugüne dek araştırmalarıyla insan ve toplum hayatımızı aydınlatmakta önemli çabalar göstermiş bir bilim kadınımızın en küçük bir kanıtı bulunmayan, gerçekle en ufak bir ilişkisi olmayan bir suçla suçlanmasının sessizlik, hatta bir çeşit sevinçle karşılanmasını, ülkemin aydınları adına utanç verici buluyorum diye haykırmıştı. Onu da alaylar, yuhalarla susturmak isteyenler oldu. Buna gönül indirmeyenler sırtlarını döndüler, başlarını çevirdiler. İşkencelerde yitip giden gencecik hayatlar varken bununla mı uğraşacağız? Alev inliyordu. Peki ama zorbalık ha içeride ha dışarıda. Zorbalık her yerde zorbalık değil midir? Üner koluma girmiş tıp tıp elime vuruyor. Siz çalışmalarınızı sürdürünüz hocam. Asıl olan çalışmalarınız. Bana sık sık Ömer'i düşündürmüşsündür Üner. Ömer de karnı burnunda Ayşen'le ziyaretime gelmişti. Şimdi ben ne desem inandırıcı olamam, ne de olsa. Yeni yankılar ödül töreni böylece son buluyor. Yok, son bulmamış. Törenin ardından verilen kokteylde Profesör Syverston ona bir kadeh beyaz mozel şarabı uzatmış. Mavi gözlerinde muzip gülümsemelerle. İşittiğimize göre bu aynı incelemenizden ötürü ülkenize başınız epey derde girmiş demişti. Kendisi de gülmüştü o zaman. Evet, zaten bu ödül de bana burada onun için verildi. Onur plaketi de orada o verildi diye verilmektedir. Plaket verildi diye cezası kesilir. O cezadan ötürü de yine bir ödül verilir. O verilince çift ceza kesilir. Çift ceza daha anlı şanlı bir ödül demektir. Gözaltından çıktıktan sonra Tezel kıkır kıkır gülüyordu. Haydi bakalım, sen de artık adam sırasına girdin. Öyle ama Tezelciğim, önce şu evin kirasını yatırmak gerek. Ev sahibinin hesap numarası neredeydi? Bir de mektup yazmış, kirayı bu aydan itibaren artırıyormuş. Oysa telif ücretlerinin arttığı falan yok. Tezel, burunlarına onur plaketini dayarsın, artırırlar. Aysel, bizimki yaygın kültür dışında bir iş. Böyle işlere plaket verilir ama para verilmez. Tezel, öyleyse sen de yaşlı Müslümanların cinsel hayatı diye bir inceleme yaparsın. Kendini yokluyor. Evden çıkarken dik tuttuğu gövdesinde bir kendini bırakmışlık algılıyor. Artık hiç cinsel istek duymuyor mu yaşlı bir Müslüman olarak? Evet, daha 8 ay kadar önce Aydın ölüm döşeğindeyken elini tutup öptüğü zaman yanına uzanıp ona sarılmak istemişti. Aydın'ın bakışları bu çok sevdiği dünyayı bırakıp gitmekten ötürü öyle kederliydi ki. Yok, bu herhalde cinsel istek değildi, sevecenlikti. Kuşağının insanları, o tarihsel dostluklar, eksili eksili. Kimisiyle yollar ayrıldı, kimi öldü. Çoğu da karaciğer, safra kesesi, kanser. Gentoft Yaşlılar Yurdu Parkı'nda Engin'le yan yana otururken ise ona karşı Tensel hiçbir şey duymadı. Bu çok üzücü, her anlamda. Hoş, 68 fırtınası durulunca aralarındaki hinelenmeyen ama zaman zaman kendini duyuran Tensel ürperişler yerini ölü dalgaların kıyıya dingin, dostça, güven verici çarpıp duruşlarına bırakmıştı. Ama Karin'in kocası Egil, bak işte onunla pembemsi ışıklar altında vals ederlerken başı dönmüş, gözü kararmıştı. Vals bitmesin istedi. Egil de istedi bunu. Bu kadarı anlaşılır. Ancak bu deney de tam olarak Müslüman bir cinsellik sayılmaz. Melez. Ayrıca valsin bu yaşta başını döndürmesi büsbütün doğal. Üstelik her dans, her sanat eseri gibi insan hayatında afrit, afriolan, her neyse böyle bir gizem taşır. İşte açıcıdır. Kan ter içinde bankadan çıkıyor. Yaya geçidini bile doldurmuş arabalar arasından sıyrılmaya çabalıyor. Bu çok pahalı özel otolardan biri üstüne üstüne geliyor. Arabanın şımarık halli, kabadayı kılıklı genç sürücüsüne hemen hemen yumruk sallıyor. Haydi ez bari, ez bari! Bunu da yüksek sesle mi söyledi, alçak sesle mi ayrımında değil. Dudakları kıpır kıpır, şımarık genç camdan başını uzatıyor. Yürü öğretmen teyze! Onunkisi yüksek sesli. Ayaklarının ucuna kocaman bir balgam düşüyor. O da yüksek sesli. Adam sırım gibi. Ama insan istek değil, saat daha kötü bir isteksizlik uyandırıyor. Yaşlı Müslümanların cinsel hayatını biri çıkıp incelesi iyi olacak. Ama bilimsel yöntemlerle.